Cennetle ilgili birçok soru var elimizde ve epey zorlanacağını düşünüyoruz. Hazır mısın?
Hazırım. Yani cennetle ilgili soruların anlaşılmakta zorlanmasının sebebi şu. Hani 300 kiloluk bir kantara 1 ton yük koyarsan tartamaz değil mi? İşte insanın aklı da sonsuz olan cenneti idrak etme noktasında biraz zorlanmasının aslında çok güzel bir yanı var. Cennet bizim akıl sınırlarımızı zorlayacak kadar muhteşem bir yer. Hani anne karnındaki çocuğa dünyayı anlatsan ne kadar anlayabilir? Bir tek karanlık biliyor. Dünyadaki insana da cenneti anlattığın zaman işte o sonsuzu sınırlı aklına sığıştırmakta zorluk çekiyor. O yüzden bu sorulara zor deniyor. Ama hepsinin cevabı var inşallah.
O halde hemen sorularımıza başlayalım. Bize cenneti ispat edebilir misin?
Öncelikle Allah'ın varlığını kabul eden birisine ahiretin ispatı yapılabilir. Risale-i Nur'da 10. sözde şu şekilde yapılıyor. Bakıyorsun dünyaya, zalim izzetinde yaşıyor, ölüyor, bir ceza almıyor. Mazlum da zilletinde yaşıyor, bir mükafat görmüyor. Hiç mümkün mü bu kainatta bir yaratıcı olsun, her şeyi bir Allah yaratsın da zalim ceza almasın, mazlum mükafat görmesin? Ama bu dünyaya baktığımız zaman Hitler gibi adamlar milyonlarca insanı öldürmüşler. Hiçbir ceza almadan bitmiş film. Bitmiş mi? Hayır. Asıl film yeni başlıyor. Zalime ceza verecek bir cehennem lazım. Mazlum da mükafat görmemiş. Ona da bir mükafat lazım. Yani nasıl toprağın altına giren bir tohum çürüyor, çürüyor, çürüyor. Yepyeni bir fidanı sümbüllüyor, bir çiçeği sümbüllüyor. İşte toprağın altına giren insan da aynı o çekirdeğin çürümesi gibi insan da orada çürüyecek ve yepyeni bir hayata meyve verecek. Aynı bir fidan gibi.
İnsan sürekli aynı yerde durmaktan sıkılan bir varlıkken sonsuza kadar cennette kalması onun için sıkıcı olmaz mı?
Evet, tek düze olduğu zaman hayat sıkılıyor ama cennet tek düze bir yer değil. Sıradan bir yer değil. Yani sürekli artış gösteriyor. Mesela cennette bir elmayı yedin. Dünyadaki gibi ikinci yediğin elma daha az lezzetli değil. Lezzetler artarak devam ediyor. Ve tek düzelik yok. Çok farklı bir hayat var orada. Allah dünyadaki en büyük mutluluklara bile belli bir süre sonra sıkılma olayını koymuş. Yani yoksa biz şu anda ne yapıyorduk? Counter Strike oynuyorduk. 4-6'yı ben alıyordum sniper'la şu anda. Çünkü kral lezzet alıyordum yani. Bir saat oynuyorduk, 3 saat anlatıyorduk arkadaşla. Şimdi ben niye oynamıyorum şu anda Counter'ı? O kadar zevkli bir şeydi biliyorum. Çünkü en zevkli şey bile belli bir süre sonra ülfet oluyor ve sıkılmaya doğru gidiyorsun. Allah dünyayı böyle yaratmış. Niye? Hiç sıkılmasak tamamen dünyaya dalıp bütün latifelerimize, duygularımıza, dünyaya dalıp hiç ahirete yüzümüzü çevirmeyecektik. Ama şimdi ne oluyor? Ben bir oturuyordum bilgisayarın başına 7 saat, 8 saat. Sonra içime öyle bir sıkılganlık çöküyordu. Demek ki bu lezzetler maksut değil diyerek başka bir arayışa, iç arayışa giriyorsun. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu sıkılma olayını dünyada yaptığı gibi cennette koymayacağı için aynı şeyi yapsak bile sıkılmayacağız ki aynı şeyi zaten yapmayacağız. Ben sana bir soru sorayım. Yıldızların sayısı mı daha fazla yoksa çöllerdeki ve kumsallardaki kum taneleri mi?
Burada soruları biz sorarız. Cevap almaya değil, cevap vermeye geldim.
Bilmiyorum desene sen şuna. Neyse, ben sana söyleyeyim. Yıldızların sayısı o kum tanelerinden daha fazla. Şimdi düşün, bütün o yıldızları, galaksileri idare eden, ısılarıyla, ışıklarıyla idare eden, senin atomlarını idare eden bir Allah var. Sen de diyorsun ki ya benim canım sıkılacak mı? Ya bırak da bütün bu galaksileri, evreni, atomları, atom altı parçacıkları idare eden Allah, bırak da senin canının sıkılmamasını sağlayabilsin.
Cennette aynı anda farklı yerlerde olabileceğimiz söyleniyor. Bu nasıl mümkün olabilir?
Evet, Kur'an tefsiri Risale-i Nur'da diyor ki bir anda 100.000 yerde olmak, 100.000 tarzda zevk almaktan bahsediliyor. Cennetin işte hakikaten muhteşem dediğimiz özelliğinden bir tanesi. Aynı anda insan 3 şey yaparken çok keyif alıyor. Yağmurlu havada kulaklıkla müzik dinlerken, arkadaşınla birlikte yürümek mesela. Ne kadar böyle aynı anda çok zevkli şey yaparsan o kadar keyif alıyorsun ya. Cennette artık bu inkişaf ediyor. 100.000 yerde olabiliyorsun, 100.000 tarzda zevk alabiliyorsun. Düşünsene aynı anda 4 işi yapmak bile çok zevkliyken sen 100.000 yerin zevkini, keyfini, lezzetini topluyorsun ve dünyada hani Efendimizin neden şu sözü söylediğini anlıyorsun cennetle ilgili. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş öyle bir güzelliği, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Yani insanın hayaline bile gelmemiş güzellik derken işte bu 100.000 özelliği muhteşem bir şey.
Evet, güzel ama mantığa uygun geliyor mu sizce?
Ya zaten akıl almaz bir yere gidiyoruz. Yani anne karnındaki çocuk için bu dünya ne kadar akıl almaz değil mi? Karanlık görmüş, bir şey bilmiyor. Dünyadan da cenneti kıyasladığın zaman akıl almaz bir yere gidiliyor. Güneş örneğini verelim sana. Güneş bir tane, aynı anda şu an benim avucumun içindeyken, aynı anda senin avucunun içinde, aynı anda işte başka bir şehirdeki adamın alnında ısısıyla ve ışığıyla bulunabiliyor. Yani güneş birken milyarlarca yerde. Allah'ın bir mahluku olan bir güneş bile Allah ona bu özelliği verebiliyorsa neden bir insana bu özelliği veremesin? Mesela abdal dediğimiz evliyada bir kısım var. Bu abdal dediğimiz insanlar aynı anda birçok yerde bulunmuşlar ve bunları bize nakletmişler o zamanda yaşayan insanlar. Yani bu koca evreni yaratan Allah, cenneti yaratan Allah aynı anda bir insanın da birçok yerde olmasını çok kolaylıkla sağlayabilir yani. Sonsuz güç sahibi bir yaratıcıdan bahsediyoruz.
Cennette her istediğimiz olacaksa o zaman cennet arkadaşımla maç yaptığımı düşünelim.
Evet.
Arkadaşım kalede, ben de şut çekiyorum. Ben gol olmasını istiyorum. O da topu tutmak istiyor. Hangimizin istediği olacak?
Evet, böyle paradoks gibi gözüken bir soru. Cennette istediklerimiz olacak ama sen böyle bir şey istemeyeceksin. Yani cennette tabii ki belli şartlar var. Yani mesela sen dersin o zaman, ben dünyanın tekrar kurulmasını ve imtihanın başlamasını, bütün bu insanların dünyaya dönmesini istiyorum dersin. Geriye bir dönüş. Olur mu? Olmaz. Demek ki oranın da belli kuralları, belli şartları var. Ama dediğim gibi sen bunları istemeyeceksin. Oraya gidince bu soruların aklına bile gelmeyeceği kadar güzelliklerin içine gidiyor olacaksın. Ve dolayısıyla böyle bir şey istemeyeceksin. Nefsinin tatmin olacağı, memnun olacağın her şey orada olacak. Aramayacaksın yani. Yani ben senin önüne dünyanın envai çeşit kebaplarını koysam, İskender'inden tut Adana'sına kadar her şey var. Orada 100.000 çeşit yemek var. Sen bana ne, ben kuru fasulye yoksa oynamam der misin? Aramayacaksın bile kuru fasulyeyi, rahat ol. Yeter ki bir gidelim ya.
Yalnız ben net bir cevap istiyorum. Kaleciyle karşı karşıyayım. Kaleci de cennette, ben de cennetteyim. Ben gol atmak istiyorum, o ise golü kurtarmak istiyor. Hangimizinki gerçekleşecek?
Sen böyle bir şeyi istemeyeceksin. Çünkü cennete gireceğimiz zaman, inşallah girersek, kötü duygularımızdan arınmış bir şekilde giriyoruz. Yani kıskançlık, rekabet, üstün gelme, bunlar da arınmış bir şekilde gireceğimiz için içeriye. Hani orada böyle bir talebin olmayacak. Ama bu talebini düşünmeyeceğin kadar bile güzelliklerin içine dalınca bu tarz talepleri aklına bile gelmeyecek. Yani gol atsan da, gol yesen de mutlusun.
Mesela cennete uyumak var mı?
Cennette uyumak yok deyince birçok arkadaş bozuluyor. Abi ben günde 5 saat uyuyorum, yani cennete girip 5 yıl uyumak istiyorum diye düşünen arkadaşlar olabiliyor ama yok. Niye? Uyuma ihtiyacı yok. Yani biz dünyada yorulduğumuz zaman veya biraz böyle rahatlamak için, değil mi, bu tarz şeylerden de uyumak isteriz. Yorulmak yok. Demek ki cennette de bazı şeylerin olmaması söz konusu.
Birçok ayette bahçelerden, ırmaklardan, meyvelerden bahsediliyor. Bu büyük cennet nimetleri sadece bunlar mı? Yoksa haşa, bu din sadece Araplara mı geldi ki de orada çok bulunmayan şeylerden bahsediliyor?
Ya şöyle bir manzara resmi hayal edin, cenneti hayal edin desek, herkes kafasında ne koyuyor? Böyle bir şelaleler, ırmaklar, oraya bir karpuzu koyuyorsun, ızgaranı yapıyorsun. Bu nimetler her yerde güzeldir. Yani ırmak her yerde güzeldir, yeşillik her yerde güzeldir. Ha ben çok yeşilliğin içindeyim, bana öyle gelmiyor diyorsan, yeşilliği senden alırsak, gölün ortasına koyarsak onun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlarsın. Ayrıca Kur'an-ı Kerim bütün meyvelerin ismini saymak zorunda mı? Ya yani 100.000'den fazla çeşit meyvenin hepsinin ismi Kur'an-ı Kerim'de yazıyor olsa, Kur'an-ı Kerim'de bütün nimetlerin isimleri böyle yazacak. Gökdelen kadar bir Kur'an-ı Kerim olmasını mı hayal ediyoruz? Tabii ki bazı nimetlerden bahsedecek, çoğundan bahsetmeyecek. Kur'an-ı Kerim ona o konuda birkaç meyveye değinecek ve oradan çıkarılması gereken dersi verecek ve başka bir konuya geçecek.
Cennette her istediğimiz varsa cehennemde olan birini görme, yanımıza getirme imkanımız olur mu?
Tabii orada %100 ne olacak bilmiyoruz. Her şeye gücü yeten Allah Kur'an-ı Kerim'de bizim mutlu olacağımızı cennette vaat etmişse, orada üzüntü olmayacağını söylemişse, eyvallah deriz. Ne olur? Sana cehennemdeki yakınını hiç hatırına getirmeyebilir. Böylece hiç üzülmezsin. Çünkü cennette üzülme olmaması lazım. Veya onun suretinde bir melek Cenab-ı Hak sana ihsan eder. Senin o duygunu tatmin eder. Veya sen Allah'ın çok makbul bir kulusundur. Allah sana birilerine şefaat etmene izin verir. Sen cehenneme giren o insanlara şefaat olma konusunda bir talepte bulunursun. Allah da o talebini kabul ederse belki onların cehennemden kurtulmasına vesile olursun.
İyi de o zaman bir haksızlık ortaya girmiyor mu? Birinin cennete gidebilecek potansiyelde bir arkadaşı var diye...
Allah'ın salih kullarıyla dostluk kurun diye boşuna söylenmiyor. Ama dikkat et, sen şefaat talebinde bulunuyorsun. Allah o talebi kabul etmezse yine şefaat edemiyorsun. Yani sen gidip desen ki ben Adolf Hitler'e şefaatçi olmak istiyorum desen, alacağın cevap az çok belli yani.
Cennetin 8 seviye olduğunu biliyoruz. Yalnız ben 1. seviyedeyken 8. seviyede olan bir arkadaşımla görüşemeyecek miyim?
Bu da çok sorulan bir soru. El mer'u ma men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl beraber olacağız? Şimdi sen 8. seviyedesin, ben de 1. seviyedeyim. Şu şekilde düşün. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir örneği var burada. Dünyanın en güzel manzarasının olduğu hakim bir tepenin üzerindeyiz sen de. Ve dünyanın en güzel mutfakları kurulmuş. Muhteşem yemekler var. Sen de bir yuvarlak sofra kurduk, beraber oturduk. Üçümüz beraber yiyoruz. Senin seviyen 8. seviye, benim seviyem 1. seviye. Beraber oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet. Aramızda duvar yok yani. Senin tat alma kuvvetine Allah fazla gelişme vermiş. Sen daha fazla fazla lezzet alıyorsun. Kulakların benden çok daha iyi duyuyor, çok daha güzel sesleri duyuyorsun. Gözün çok daha ileriye görebiliyor, ilerideki manzaraları da keyif edebiliyorsun. Yani aynı sofrada oturup farklı lezzetler alıyoruz. Ben birinci seviye lezzeti alıyorum, sen sekizinci seviye lezzeti alıyorsun. Ama aynı sofradayız, beraber sohbet edebiliyoruz, muhabbet edebiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüştüğümüzde de buna benzer bir şeyler olacak.
Yani aynı sofrada oturuyoruz. Ben birinci seviyeyim, karşımdaki sekizinci seviye. Ben onun sekizinci seviyede olduğunu bileyim ki kendimin ne vaziyette olduğunu göreyim. Aynı zamanda kendinin ne kadar yüksek bir mertebede olduğunu anlayabilsin. Bu nasıl olacak?
İşte bu kötü duygularımızdan arınmış bir şekilde cennete giriyoruz. Yani kıskançlık, rekabet. Anlatabildim hani ben birinci seviyedeyim, o sekizinci seviyede. Ben elmadan lezzet alıyorum ama o ne bileyim, o nasıl lezzet alıyor Allah bilir değil. Şöyle düşün, baba evladının çok iyi bir üniversiteyi kazanmasından mutlu mu olur, kıskanır mı? Baba kıskanmaz, baba mutlu olur kendi evladı olunca değil mi? Aynen öyle de mesela ben girdim cennetin birinci seviyesindeyim, sen sekizinci seviyesindesin. Sen çok mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum. Tıpkı bir annenin evladını kıskanmaması, babanın evladını kıskanmaması ve onun da lezzetiyle lezzetlenmesi gibi. Yani ne kadar dostun ve çevrende insanlar var. 7. seviye, 8. seviye, 6. seviye. Onlar sen 1. seviyedesin. Ama sen üzülmüyorsun. Çünkü sen zaten gani gani rahmete mazhar olmuşsun. Onlar keyif alınca sen de mutlu oluyorsun. Evladın sürünse üzülüyorsun değil mi? Evladın mutlu olsa ne oluyor? Senin mutluluğuna bir mutluluk katıyor. İşte kıskançlık gibi duygularımızdan, rekabet gibi duygularımızdan arındığımız için bütün ehli cennetin bizden daha fazla lezzet alması bizi sadece daha fazla mutlu edecektir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hepimizden daha fazla lezzet alacak. Kıskanacak mısın onu?
Bu dünyada haram olan şeyler nasıl cennette helal oluyor? Burada haram uzak dur dediği şeyler orada neden ödül? Burada içki içemiyorsun, orada şarap içeceksin diyor. Sen şarap içecek misin mesela?
Tabii ki içeceğim. Ayette bahsediliyor şarap, hani benim çıkarttığım bir şey değil. Cennetteki şarap şu şekilde, yani bu dünyada alkol içtiğin zaman akli muhakemeni kaybediyorsun ya, cennette sadece şöyle seni mutlu edecek, seni keyiflendirecek bir şey oluyor içtiğin şarap. Kendini kaybedip kontrolü kaybedeceksin. İşte seni seviyorum kardeşim, gel bir sarılayım falan diye böyle kendini kaybedeceksin. Bir moda girmiyorsun. Sadece sana böyle bir mutluluk veren bir şey var. Mesela sana bir soru. Domuz eti neden haram?
Kendi pisliğini yediği için değil mi?
Değil. O hikmeti, asıl sebep, illeti nedir? Allah haram demiştir, biz o yüzden onu yemeyiz. Öteki türlü dersen işte rakı bana yarıyor be hocam der, adam içmeye başlar. Rakı niye haram? Allah yasaklamıştır, o yüzden haramdır. Ha bununla birlikte sağlığa zararları da vardır deriz. Şimdi demek ki bir şeyin haram veya helal olması Allah'ın emrine göredir. Peki bu dünyada haram olan bir şey ahirette nasıl helal oluyor? Allah bu dünyada bir şeye helal diyor, bir şeye haram diyor. Senin burada sadakatini ölçüyor, bu dünya bir imtihan meclisi. Peki ahirette bir imtihan var mı? Yok. O zaman Allah bir şeye helal derse o şey helal olur. Allah bir şeye haram derse o iş haram olur. Cennette de Allah benim bütün yarattığım her şey size helaldir kullarım dediğinde de bizim için her şey helal olacak. Ve orada sağlığa zararlı olma gibi bir şey yok. Zaten inanılmaz başka bir forma giriyoruz. Yani bir problem yok. Yeter ki gidelim kardeşim.
Cennette Allah'ı görebileceğimiz söyleniyor. Bu nasıl oluyor ve herkes görebilecek mi?
Diyor ki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dünyanın 1000 sene mutlu bir şekilde hayatı cennetin 1 saatine karşılık gelmez. Cennetin de 1000 senesi Allah'ı görmenin 1 saatine karşılık gelmez. Bu gibi birçok hadis-i şerife dayanarak ehli sünnet alimleri ittifakla cennette Allah'ın görüleceğini söylüyor. Kimisi cumadan cumaya, kimisi daha aralıklı bir şekilde Allah'ı görecek. Ama bu Allah'ı görmenin keyfiyeti nasıl olacak, ne şekilde olacak o konu belli değil. O konu meçhul. Evet Allah'ı göreceğiz, bir şekilde algılayacağız. Ama şu dünyevi gözünle görmüşsün gibi düşünme. Keyfiyeti neyin nasıl olacağı bilinmiyor ama Allah'ı görüp algılamak var.
Cennette kadınlar dünyadaki eşiyle evlenmek zorunda mıdır? Sadece bir evlilik yaşamışsa dünyadaki eşinin yerine başka birini tercih etme hakkı var mıdır?
Evet, bu genelde kocasından hiç memnun olmayan kadının ya cennette de mi bununla mecbur olarak kalacağım sorusu. Öncelikle bizim eşlerimizi sevmememiz ve beğenmememiz söz konusuysa onun kötü özelliklerinden dolayıdır. Eğer eşin cennete girebilecek bir insansa, sen de cennete girebilecek birisiysen, cennete gittiğinde bütün o kötü huylarından, kötü özelliklerinden arınmış, fiziksel olarak da daha güzelleşmiş bir şekilde olacak. Dolayısıyla bu dünyada istemediğin eşini ahirette o kötülüklerden arındıktan sonra ya pamuk gibi adam olmuş deyip isteyebilirsin. Rabbimiz buyuruyor ki orada canların istediği, gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Ve siz orada ebedi kalacaksınız buyuruyor. O halde evli olduğun kişiyle ahirette tekrar evli olmak istemezsen tabii ki yani böyle bir serbestiyet var. Başka birisiyle de evlenebilirsin. Hani mesela bu dünyada bekar insanlar da ölüyor. Ne oluyor? Yani cennette huriler var. Dünyadan giden kadınlar ve erkekler de var. Yani bu kadınlar ve erkekler de birbiriyle yakınlık kazanabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani illa erkekler hadi hurilere gidin değil. Oradaki kadınlarla da mesela bekar olarak ölmüşsün. Bekar olarak başka bir hanım kardeş ölmüş. Orada bir yakınlık kurulabiliyor.
Cennette erkeklere huri verilirken kadınlara ne verilecek?
Şimdi cennetteki bazı nimetler, çoğu nimet müşterek ama bazıları kadınlar için daha önemli, bazıları erkekler için daha önemli. Dünyada da öyle değil mi? Mesela bir araba daha çok erkeklerin alemini meşgul ederken, süslü bir elbise, mesela altın takmak, bilezik takmak gibi bir derdin var mı senin kardeşim? Yok değil mi? Demek ki bazı nimetler kadınlara hoş geliyor, bazı nimetler de erkeklere çok hoş geliyor, bazıları da ortak, müşterek. İşte bir latte içmek mesela hem kadın hem erkek için iyi bir şeydir. Şimdi cennette de erkeklere huri verilme meselesinde de erkeğin fıtratından kaynaklı böyle bir durum var. Numaneli Han'ın bir videosunda izledim. Buna bir görev veriyorlar. Kur'an kursunda bir anket yapmasını istiyorlar. 100 tane ergenlik çağında kız, 100 tane ergenlik çağında erkek. Soru şu, şu anda bir şey yapmaya hakkınız olsa ve bu günah olmasa, yani ne yaparsan yap, günah değil, haram değil, istediğini yapabilirsin. Bir tane isteğim var, ne istiyorsan söyle desene. Herkes kağıda yazsın demiş. Erkekler istisnasız bir şekilde hepsi aynı şeyi yazmış. Ergenlik çağında bir erkek işte. Evlilik tarzı bir şey yazmış anladığım kadarıyla. Kadınlar da net bir cevap yok. Yani erkeklerin cevabı net bir şekilde belli. Hemen tak yazıp vermişler. Hani öyle itiraz, yok efendim şu olsa daha mı iyi olur. Ama kızlar kağıdı veriyorlar. Ya tekrar yazabilir miyim? Ya duruma göre değişir. Ya ben kararsız kaldım falan böyle. Arada böyle hani farklı şeyler isteyebildiklerine dair böyle bir konuşma geçmiş. Yani biraz erkeğin fıtratı, biraz kadının fıtratına göre bir şey.
Peki bu soruyu soran niye soruyor sence?
Kocası cennetlik bir adam. Cenneti kazanacak. Kendisi de inşallah cennete girecek. Kocamı başkası işte hurilerle filan ya nasıl olacak? Bunun hayali onu rahatsız ediyor. Cennete girdiğimiz zaman bütün duygulardan, o kıskançlık gibi duygulardan arınmış bir şekilde gireceğimiz için böyle bir kıskançlık olmayacak. Ha biliyorum buna rağmen bunu kabul etmek biraz zor. Niye? Çünkü ben sana kıskançlık gibi bazı duyguların olmadan olacak şeyi söylüyorum. Ama sen benim sorumu dinlerken kıskançlık duygusuyla dinliyorsun. Tabii ki anlayamayacaksın. O yüzden diyor bu terazi o kadar sıkleti ağırlığı çekmez diyor. Ama net olarak şunu düşünebiliriz. Rabbimiz çok merhametlidir, kudretlidir ve vaat etmiş. Herkes mutlu olacak. Yani sen cennete girdiğin zaman, işte kocan nerede diye düşündüğün zaman, işte bir köşeye geçip böyle hüngür hüngür böyle ağlamayacaksın. Sen de mutlusun, o da mutlu, herkes mutlu. Ki hurilerden daha güzel bir güzelliği o kadına Cenab-ı Hak ihsan edeceği için. Yani o adam da karısıyla evlenecektir.